Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümünde yer alan Suya Yansıyan Tefekkürler başlıklı yazısını sunacağız. İnsanoğlu daima su kenarını sever, nehir ve deniz kenarlarına iştiyak duyar. Derin mavilikleri seyretmenin ona huzur verdiğini düşünür. Suyun insana düşündürdüğü bin bir hakikat vardır. Bilhassa hak dostlarında bu tefekkür çok daha derindir. Şeyh Sadi Hazretleri der ki, akıp giden bir derenin kıyısına otur da biraz düşün. O suyun hızla akıp gittiği gibi senin ömrünün de her an akıp gittiğini gözlerinle gör. Hazreti Mevlana da der ki, kalemin rüzgardan, kağıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur. Su her haliyle bize ibrettir. Yaratılışımızın başlangıcında su vardır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Her canlı şeyi sudan yarattık. Enbiya 30. Vücudumuzun dörtte üçü sudur. En hayati ihtiyaçlarımızdan biridir. Susuz yaşayamayacağımız gibi beslendiğimiz bütün gıdalar da suya muhtaçtır. Kendisine ne kadar aşina olsak da suyu çözebilmiş değiliz. Su hala sırlarla doludur. İlkbaharda yağan yağmurlar imbat yani nebatat aleminde diriliş vesilesi olur. Aynı su sonbaharda yağınca ağaçların yapraklarını döker, adeta onları kışın ölüm uykusundan önce yıkayan bir gassal olur. Yeryüzünde kirlenip gökyüzünde arınan su, maddenin girdiği her hale girer. Havadaki nem, su buharı halindeki suyu gözlerimiz göremez. Sıvı halinde şeffaf olmakla beraber farklı renklere de bürünebilir. Kar hali bembeyaz bir yorgan olur. Buz hali ise o latif suyu taşlar gibi kas katı bir madde haline getirir. Kudreti ilahi aynı maddeyi şekilden şekle sokmaktadır. Suyun değişime müsait yapısı insanın girdiği ortamda manen tesir almasına da benzer. Su girdiği kabın şeklini aldığı gibi insan da girdiği ortamda şekillenir. Su esasen şeffaftır, yani renksizdir. Tasavvufta su gibi renksiz olmak, renklerden yani fani alakalardan ve bağlardan temizlenmek ve arınmak olarak görülmüştür. Hazreti Mevlana bunu şöyle anlatır. Marifet renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhurundadır. Nitekim göklerdeki bulutların, deryalardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan semadaki güneştir. Renklerden arınan kişi renksizliğe ve hiçliğe vasıl olur. Yani benliğini aradan çıkararak cemali sıfatların tecelli ettiği bir kalp sahibi olur. Renksizlik en kıymetli renktir. Sıbgatullah'a, Allah'ın boyasına boyanmaktır. Su renksiz olduğu halde denizler mavinin tonları şeklinde görünür. Çünkü denizler semayı aksettirirler. İnsan kalbi de nefsani dünyadan uzaklaşıp baki olana yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta mesafe aldıkça renksizleşir. Yani Sakarya Karadeniz'e ulaştığı zaman Sakarya'nın rengi Karadeniz'e dönmüştür. Kendi rengi kalmamıştır. Kul da Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellilerine yoğunlaştıkça Rabbine dost haline gelir. Bunun için selim bir kalp yani arınmış bir gönül lazımdır. Bu sebeple denilmiştir ki bir gönül al ki Hacı Ekber olsun. Öyle bir gönül bul ve onun bendesi ol ki nefsani renklerden kurtulup ilahi renge bürünesin. Sen de o gönlün inikasıyla tecelligahı ilahi olan berrak bir gönle sahip olasın. Bu halin en güzel misali olarak Sahabi cahiliye devrindeki bütün nefsani renklerden ayrılmış, Allah Resulü'nün rengine bürünmüştü. Onun en ufak bir arzusuna her şeyini feda etmeyi canına minnet bilmiş, her ne var ki, her ne ki var, hepsi sana feda olsun demiştir. Sahabi böylece fena fir rasul mertebesine vasıl olmuştur. Kalbi merhaleler kat etmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu muhabbet kıvamını ashabından bizzat talep etmiştir. Nitekim bir gün Hazreti Ömer, "Canımdan sonra en çok seni seviyorum ya Resulallah" diyerek muhabbetini ifade ettiğinde Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayır, ben sana canından da sevgili olmalıyım" buyurmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh de hemen, "O halde seni canımdan da çok seviyorum ya Resulallah" demişti. Gerçek muhabbet, gerçek sevgi işte budur. Suyun ekseriyetle mayi, sıvı oluşu, temas kurduğu şeyleri bünyesine katmasına sebep olur. Bu hususiyet, onun yapısına kıymetli minerallerin katılıp bir menba suyu olmasına vesile olabilir, kirlenip çamurlanmasına da sebebiyet verebilir. İnsan da fasıklarla düşüp kalkarsa, onlardan kalbi ve manevi tesirler alır. Sadıklarla ve salihlerle beraber olursa, onlardan inikas ve insiba alır. Su toprakta bulandıkça yapışkan bir çamur olur. Yapışmak ve kopmamak insanın sadakat duygusunu ve bağlılığını gösterir. İnsanın inat, ısrar ve kararlılık gibi hususiyetleri yapısındaki bu mayi vasıfla alakalıdır. İnsan tabığındaki ünsiyet hasretini faydaya tevcih etmelidir. Fatiha'da dua suretinde bu tevcih talim buyurulur. Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların yoluna değil. Bazı sular geçtiği yerlerden aldığı tuz ve minerallerle acı bir su haline gelir. Diğerleri ise mayi zulal denilen tatlı bir su olur. Zahirindense bu anlaşılmaz. Hazreti Mevlana şöyle anlatır. Birbirine zıt olan her iki şeyin şeklen birbirine benzemesi mümkündür. Acı suyunda, tatlı suyunda berraklığı, duruluğu vardır. Şunu iyi bil ki tatlı suyu acı sudan ayırt edecek kişi, ancak zevk sahibi olan, onları tadabilen kişidir. Kimi insanlar derya gözükür fakat zehir gibi acıdır. Kimi insanlar mahviyet içinde küçücük görünür fakat baldan tatlı bir güzelliğe maliktir. Su her şeye misaldir. Cenab-ı Hak da insana dış görünüşüne, fani apoletlerine, kasasında depoladığı paraya veya zihninde depoladığı bilgiye göre değer vermez. Kalbi durumuna ve takvasına göre kıymet verir. Nitekim ikisi de ilim sahibi olan iki zümreden kalbi farka göre şöyle bahsetmiştir. İlmiyle amil olmayan ilim adamları hakkında kitap yüklü merkepler, ilmiyle amil ihlaslı alimler hakkında Allah'tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar layıkıyla korkar buyurulmuştur. Aradaki fark ihlas ve takva farkıdır. Hazreti Mevlana zahirinde birbirine benzeyen iki grubu su misaliyle anlatmaya devam eder. İnanan kişi işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan kişi ise mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. O münafık gerçek müminle beraber namaza gelirse de onun gelişi ibadet için değil, gösteriş içindir. Dünyada acı ve tatlı denizler bulunmaktadır. Aralarında bir berzah vardır. Onların karışmalarına engel olmaktadır. Hazreti Mevlana şu ayeti kerimelere atıfta bulunmaktadır. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Kendi yapılarını muhafaza ederler. Rahman 19:20. Kıyamette ayrılın emre gelinceye kadar dünyada halisle sahte bir arada bir müddet benzermiş gibi görünebilir. Fakat ilmi ilahide onlar hiç karışmaz. Mümin de firasetiyle takva neticesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği Furkan yani hak ve batılı tefrik edebilme melekesiyle sahteyi halisten ayırabilir. Bu hikmetli teşbihin hakikati de bir Kur'an mucizesidir. Araştırmalar, boğazlar gibi yerlerde birbirine temas eden farklı tuz yoğunluklarındaki suların birbirine doğrudan karışmadığını, kendi yoğunluğunu muhafaza ettiğini göstermiştir. Su da diğer maddeler gibi arzın çekimine tabidir. Bu sebeple aşağıya doğru akar. Akışlar hep denizlere doğrudur. Suyun bu hali bir vahdet dersi gibidir. Her katre, deryada fani olma iştiyakıyla hep yol almaya çalışır. Eğer bünyesi kirlenir, akışkanlığını kaybederse bu yoldan kalır. Katre ve umman, vahdet ve kesreti anlatmak için hak dostlarına da mükemmel bir teşbih ve istiare malzemesi olmuştur. Katre ummana dahil olduktan sonra kimse bizzat o damlayı tekrar tespit edip çıkaramaz. Artık katre umman olmuştur. Ferdiyeti sona ermiş, umman da fani olmuştur. Bu hiçliğin idrakidir. Sevenin sevilen de fani olmasıdır. Tevazudur. Arif zatlar, sen çıkınca aradan kalır seni yaratan buyurmuşlardır. Yani bir kul nefsinin heva, heves ve ihtiraslarını bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettirdiği zaman Hakk'a ram olur, ilahi ahlakla ahlaklanır, Cenab-ı Hakk'ın dostu olur. Bu hal adeta Sakarya'nın Karadeniz'e döküldükten sonra artık Sakaryalığının kalmaması gibidir. Zira o artık Karadeniz'de kaybolmuştur. Suyun yönü aşağıya doğru gibi görünse de aslında onu ilahi tanzim daima göklere doğru çeker. Pınarlarda yeraltı sularını muazzam bir kuvvetle yukarı fışkırırken görürüz. Yine bir ağacın damarlarındaki suyu hangi pompa metrelerce yukarı taşımaktadır? Tebahur eden su da yukarı doğru süzülür gider. Böylece semada Akdeniz hacminde su kütlesi gezer de Cenab-ı Hak nereye yağdırılmasını emrederse oraya zarif bir şekilde damla damla yağar. Suyun tebahur macerası bambaşka bir tefekkür vesilesidir. Su yeryüzünde nice yerler dolaşır, kirlenir, insanın vücudundan geçer. İdrar olur, ter olur, gözyaşı olur. Mahlukattan da geçer, onu ceylanlar da içer, akrepler de içer. Şifa olur, zehir olur, çamur olur, kir olur. Sonra güneş onu buharlaştırır, semaya çeker alır ve temizler. Geçtiği onca yerin arızasından arınır, tekrar yeryüzüne yine rahmet olarak iner. Hikmette derinleşmek için tefekkür edelim. Bir bardak su, kim bilir kaç milyar sefer yukarı semaya çıkmış ve inmiştir, bilemiyoruz. Tadat etmek dahi mümkün değildir. Yaratıldığından bu yana bir damla suyun arşivi tutulsaydı, nerelerden geçtiği, nelere vesile kılındığı, nelere şahitlik ettiği yazılmak istenseydi, kütüphanelerce evrak kâfi gelmezdi. Fakat ne büyük kudrettir ki bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdir ve tanzimidir. Tebahurdaki bir başka sır, denizler tuzludur. Güneşin tebahur ettirdiği suların da büyük ekseriyeti deniz sularıdır. Fakat yağmur tuzlarından arınmış tertemiz bir sudur. Yani Cenab-ı Hak gökyüzüne bir rafineri kurmuştur ve bizler için sürekli tatlı ve temiz bir su göndermektedir. Cenab-ı Hak, ya o içtiğiniz suyu gördünüz mü? Bir de onu düşünün. Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Buyurmaktadır. Vaka 68-70. Cenab-ı Hakk'ın sayısız namütenahi nimetleri içinde su en azizidir. Ayrıca sudan istifade etmeyen, ondan müstani kalabilen yoktur. Eskiler darb-ı mesel olarak sevdiklerine ve kendisine küçük bir iyiliği dokunanlara teşekkür kabilinden şöyle dua ederlerdi. Su gibi aziz olasın. Şu ayeti kerime nazil olmuştu. Sonra o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Tekasür 8. Hiçbir şeyi olmayan muhtaç bir sahabi bu ayet üzerine ayağa kalkarak "Benim üzerimde hesabı verilecek nimetlerden bir şey var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise "İstifade ettiğin ağacın gölgesi, ayağına giydiğin iki nalin ve içtiğin soğuk su" cevabını verdi. Su aynı sudur. Fakat adeta bir kimya laboratuvarı olan toprağın elinde su, çeşit çeşit renklere boyanır, türlü türlü şerbetlere dönüşür. En kıymetli ilaçlar da, en şiddetli zehirler de ekseriyetle su terkibiyledir. İnsan da sudur. Şeyh Sadi Şirazi, "İnsan nedir?" sualini "birkaç damla kan, bin bir endişe" diye cevaplandırmıştır. Gül de suyun terkibindendir, kaktüs ve zehirli bitkiler de yine suyun terkibindendir. Aynı suyla sulanan toprakta acı zeytin de yetişmekte, tatlı incir de. Hak için damlayan gözyaşı da sudandır, zehir olarak çıkan idrar da sudandır. Her şey gibi suyun da bir kaderi var. Günahkarların içkisine sermaye olan da su, ihlasla alınan abdeste insana manevi ferahlık veren de su. Suyun kaderini bu güzel yahut çirkin manzaralardan birine sevk eden nedir? Sırrı ilahi. Ya aslı mai mehin, değersiz bir su olan insanın kaderi. Su, batıni hikmetleri görmemize de vesile. Cenab-ı Hakk'ın tebligatları, talimatları bir yağmur gibidir. Bunlara gönlü açıp, feyz ve ruhaniyetinden istifade edilirse, ahsen-i amel suretinde tatbik edilirse, ruha büyük ferahlık kazandırır. Gönülde çiçekler açar, meyveler verir. Fakat ilahi vahyin bereketli yağmurundan uzak kalınırsa, gönül çoraklaşır, tam zıddı istikamette şer ve günah yolunda yürünürse, nefsani rüzgarlarda ve şeytani fırtınalarda kalınırsa, o zaman ruha kasvet çöker, kalp çölleşir, ruhani istidat tohumları çürür yahut şeytan kargalarına yem olur. Yani insanın manevi yolculuğunun kaderi, aldığı manevi tesirlere göre şekillenir. Şifa olabilecek bir su zehir olur veya zehir olabilecek bir su şifa olur. Hakikaten eşya ve hadisatın asıl hükmü temelindeki niyet ve ilahi rızaya muvafakatiyle kıymet kazanır yahut kaybeder. Bir katille bir gazi zahiren aynı işi yapmış gibidirler, yani adam öldürmüşlerdir. Fakat biri Allah için, din, vatan, kardeşlik ve namus için düşmanı bertaraf etmek yolunda fedakarane gayretle ölürse şehadet, kalırsa gazilik şerefine nail olur. Diğeri ise Allah'ın yarattığı bir cana haksız yere kıymanın cezasını iki dünyada en ağır şekilde öder. Zani ile nikahlı kişinin hali de böyledir. Zina, ne çirkin yol denilen bir felaketken, nikah, göz nuru nesillerin yetişeceği bir muhabbet ve merhamet yuvasını teşkil eder. Helalinden bir ticaret hayatıyla, diğer taraftan haramdan gelen kazanç da böyledir. Helal kazanç yendiğinde helal lokma olur, ruhaniyet verir, şifa ve rahmet olur, infak edildiğinde cennetin anahtarı olur, haramsa Allah'ın harp ilan ettiği batıl kazançtır, kalbe zehirdir, ahirette hüsran sebebidir. Miras taksimatında ilahi talimatlara riayet edilmez de, haksızlık yapılırsa da, bu da bir zulüm ve haksız kazanç olur ki, vebali büyüktür. Sure-i Nisa'da miras ahkamı bildirildikten sonra şöyle buyrulur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve miras ve benzeri hükümlerle koyduğu hududunu aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa 14. Ez cümle, suyun kaderi gibi her şeyin müsbet ve menfi kullanışa göre neticesi vardır. Müsbet kullanılan ömür cennet yolcusu ederken, menfi ömür de cehennem yolcusu eyler. Su latif, yumuşak bir varlıktır. Fakat ısrarla aynı noktaya vurduğunda mermeri deler, taşları oyar. Tekrar ve ısrarın hayatta en büyük zorlukları dahi yenmeye çare olacağına misal olur. Su bazen sessiz bir kuvvettir. Demiri paslandırır, duvarları yıkar. Su kolayca engellenebilirmiş gibi görünür. Halbuki onun ince yapısını tam manasıyla durdurmak çok zordur. Buz olur, asfaltı patlatır. Manilerin etrafını dolaşır. Fakat maksuduna ulaşır. Bu da gayeye didişerek sertlikle değil, latif bir surette ulaşmanın dersini verir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, Firavun gibi bir tağuta tebliğe giden Hazreti Musa ve Harun'a şöyle buyurmuştur. Ona kavli leyyin, yumuşak söz söyleyin, olur ki öğüt alır yahut korkar. Taha 44. Zira evvela kalbi yumuşatmak lazımdır. Maddi alemde katı toprak, un ve benzeri şeyler hep suyla yumuşatılır, yorulabilecek hale getirilir. Fakat bu tavizkar bir yumuşaklık değildir. Nitekim ayette Firavun'un öğüt alması ve korkması hedef olarak belirtilmiştir ki, bunlar sözün mahiyetinin yine ikaz ve korkutucu olmakla birlikte sadece üslubunun yumuşak olacağını tavsiye eder. Latif bir madde olan suyun müthiş bir kabiliyeti de ateşleri söndürmesidir. Yine bir sırdır ki, suyun yapısını meydana getiren oksijen yakıcı, hidrojen de kendisinden son derece tehlikeli bombalar yapılan yanıcı bir maddedir. Oksijensiz bir ortamda ateş yanmadığı malumdur. İlahi kudret ve sanat bu iki maddeden latif bir madde olan suyu yaratmış ve onu ateşin baş düşmanı eylemiştir. Bu hakikatten de hak dostları insana dair zarif nükteler elde etmişlerdir. İnsan acziyete düştüğünde gözyaşı döker. Eğer o hiçlik idraki içinde mutlak kudret sahibi Allah'a sığınırsa, o gözyaşlarını tevbe tohumunun dibine dökerse, nefsin ateşini söndürür. Hazreti Mevlana buyurur, "Eğer sen narın, ateşin şerrini gidermek istiyorsan, o ateşin şiddetine Hakk'ın rahmet suyunu dök. O rahmet suyunun kaynağı mümindir. Âb-ı hayatsa ihsan ve iyilik sahibinin tertemiz olan ruhudur." Birçok hadisi şerifte ilahi kelam yağmura benzetilmiştir. O bereketli yağmur, nefsani şeytani ateşleri söndürür, çorak gönülleri yeşertir. Böyle rahmete dönmüş ümmet de bereketli bir yağmura benzetilmiştir. İç dünyalarındaki nefsani şeytani ateşleri söndürebilmiş olanlar tamamen rahmet olurlar ve gönüllerinden rahmet taşırırlar. İnsanlığın çorak gönüllerine bereketli bir yağmur olarak rahmet tevzi ederler. Hazreti Mevlana buyurur, ateşi su söndürdüğü için ateş sudan kaçıcıdır. Senin ham duygu ve düşüncelerin hep ateştendir. Peygamberlerin ve hak dostlarının latif his ve fikirleri, sohbet ve telkinleri ise nurani bir su gibidir. Onların o su gibi latif sözleri ateşe damla damla düştükçe ateşten cız cız ses çıkar, yani nefsinden itirazlar yükselir. O cızırdadıkça sen ona acımam sana, öl geber de. Böylece şu cehennem gibi olan nefsin soğusun. Soğusun da nefsinin ateşi senin ruhunun gül bahçesini yakmasın. Adaletini, ihsanını yok etmesin. Nefsinin ateşi söndükten sonra gönül bahçesine ne ekersen biter. Laleler, akgüller, güzel kokulu reyhanlar yetişir. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş, o büyük peygamberin teslimiyetiyle gülzara dönmüştü. Tevbeden, nefsinden uzaklaşıp teslimiyetle Hakk'ın emirlerine sarılan kişi de ihlası ve takvası nispetinde nefs ve şeytan ateşlerinden emin olacaktır. Hazreti Mevlana buyurur, Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Takvanı ve teslimiyetini gözden geçir. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Gözyaşı da kalpteki tevbe tohumunun ihtiyaç duyduğu sudur. Hazreti Mevlana buyurur. Bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tövbenin kabulü için de bulut ve şimşek, yani gözyaşı, iç yanışı ister. Gönül şimşeği çakmaz, göz bulutu yağmur yağdırmazsa, öfke ateşi, günah ateşi nasıl söner? Kavuşma şimşeğinin yeşilliği, yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı gönülde nasıl belirir? Mana kaynakları nasıl coşup akar? Yağmurlar yağmasa gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe Yasemin'le nasıl ahitleşecek? Su temizleyicidir. İç dünyanın temizliği de gözyaşıdır. İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler. Suyun manevi sırları da saymakla bitmez. Su buz haline gelirken kristalleşir ve bu esnada kar tanelerinde gördüğümüz tarzda şekiller meydana gelir. Parmak izleri gibi eşsiz olan bu şekillerin sırrı tam olarak çözülebilmiş değildir. Ancak araştırmalar göstermiştir ki gerek bu kristallerin gerek her su damlasının kendine mahsus bir şekli vardır ve bu şekil etrafından tesir alarak meydana gelmektedir. Güzel, huzurlu, latif söz ve ahvalde güzel şekiller ortaya çıkar. Sert, çirkin, kaba söz ve davranışların olduğu hallerde ise çirkin, biçimsiz, sert köşeli hatlar meydana çıkmıştır. Seleften beri suya dua okuyup bereket ve şifa aranması meşhurdur. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bu suyla teberrüken Allah'tan şifa dilerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu bir kovanın içinde yıkadı ve ondan içti. Yine o, şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Buradan hareketle denilebilir ki, suyun o sır ve hikmet dolu yapısıyla kendisine okunan duaları bir şekilde kendisinden istifade edene şifa ve huzur olarak transfer etmesi ilmi bir hakikat olarak tespit edilebilir. Suya dair bütün bu hakikatlerin bir de batını vardır. Hazreti Mevlana zahirden batına geçmeyi talim etmek için şu misali verir. Bir sufi neşelenip tefekküre dalmak için müzeyyen bir bahçeye gider. Bahçenin rengarenk tezyinatı karşısında mest olur. Gözlerini kapayarak Cenab-ı Hakk'ın bu hikmet tecellilerini murakabe ve tefekküre dalar. Orada bulunan gafil bir kişi sufiyi uyur zanneder. Ona "Ne uyuyorsun? Gözünü aç da Allah'ın rahmet eserlerine nazar et." der. Sufi de ona şöyle cevap verir. "Ey heveskar insan! Şunu iyi bil ki rahmet-i ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Ancak hikmet zihinde değil, gönülde tecelli eder. Ağaçlar arasında bir dere akıp gider. Onun berrak suyunda iki tarafın ağaçlarının akislerini görürsün. Su içine aksedip görülenler hayali bir bağ bahçedir. Asıl bağ ve bahçeler gönüldedir. Çünkü gönül nazargahı ilahidir. Onların zarif ve latif akisleri su ve çamurdan olan dünya alemindedir. Edebiyattan bir vesile olarak istifade eden hak dostları, gönül dünyalarındaki o eşsiz manzaraları seyrederek suyun bu manevi ve batini manzaralarını ne güzel ifade etmişlerdir. Edebiyatımızın yanık gönüllü şairi Fuzuli, Peygamber Efendimiz'e yazılmış naatların en muhteşemi olarak tanınan kasidesinde su redifini kullanmıştır. "Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denlu du tuşan odlare kılmaz çare su. Ey göz, Allah'ın yüce Resulünün muhabbetiyle gönlümde tutuşup alevlenmiş ateşlere gözyaşından su dökme. Gözyaşlarının kıymetini bil, onu israf etme. Onu aşk ateşini söndürmek için kullanmak israftır. Çünkü bu son derece aşk hararetiyle tutuşmuş olan ateşlere su dökmek çare değildir. Bu aşk ateşi sönmez. Çünkü su ateşe perde olup onu oksijenden uzak tutabilirse onu söndürebilir. Az bir su kuvvetli bir ateşe karşı bunu yapamayacağı gibi kendisi anında buharlaşır. Nitekim gözyaşı da ilahi aşkın ve nebevi muhabbetin gönüldeki hararetini azaltmaz, ziyadeleştirir. Böyle bir yanışla Fuzuli her nereye baksa Peygamber Efendimiz'e vuslat iştiyakını seyrü temaşa eder ve şöyle der. Haki payine yetemdir, ömürlerdir muttasıl, başını daştan daşa urup gezer avare su. O rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı mübarek toprağına ulaşayım diye, sular hiç durmadan ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak avare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Fuzuli suyun temizleyici olma hususiyetini de onun Peygamber Efendimizin yoluna ittiba etmesine bağlayarak şöyle der. Tıynet-i pakini ruşen kılmış ehli aleme, iktida kılmış tarikı-i Ahmedi muhtare su. Su, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda fedai can eylemiş ve bu haliyle dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir. Cenab-ı Hak bizleri ikra emrine uyarak her zerrede ilahi kudret akışlarını okuyabilen ve tefekkürden iman anahtarı olarak istifade edebilen kullarından eylesin. Bizlere, alemlere rahmet olan Peygamberimizin yolunda, insanlığa rahmet tevzi edebilen, rahmet ümmeti olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Sesli Dergi'de muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Suya Yansıyan Tefekkürler başlıklı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümünde yer alan yazısını aktardık. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından aktardık bu yazımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.